Ayrım 17.
Bundan ötesini anlamaya kalkışırsam ahmaklık etmiş olurum. Çünkü bunu anlatmak anlayışın da anlatışın da ötesindedir. Eğer söyleyecek olursam akıllar yerlerinden kopar, uçar, biter. Yazarsam nice kalemler dayanamaz, kırılır gider. Hazreti Musa Hak'tan bu azarı işitince çöllere düştü, çobanın peşinde koştu. O başı dönmüş, aşk sarhoşu olmuş çobanın ayak izlerini izledi. Kır yolunun tozlarını kaldırdı. Sonunda Hazreti Musa çobanı buldu. Ona dedi ki, müjdemi ver, senin için Allah tarafından kulluk izni geldi. Sana ibadet müsaadesi verildi. Allah'a ibadette hiçbir edep ve tertip arama. Daralmış gönlüne ne gelirse çekinmeden söyle. Senin küfrün dindir, dinin de can nurudur. Sen eminliğine ermişsin. Bütün bu dünyada senin yüzünden emanda. Ey Allah dilediğini yapar ayetiyle bağışlanmış kişi. Hiçbir şeye aldırmadan korkusuzca yürü. Ağzına geleni çekinmeden söyle. Allah dilediğini yapar ayeti Kur'an'da birkaç yerde geçer. Ali İmran suresinin 40. ayetinde, İbrahim suresinin 27. ayetinde, Hac suresinin 18. ayetinde. Çoban, ey Musa dedi. Ben önce bulunduğum cezbe halinden geçtim, şimdi ben gönlümün kanlarına bulanmışım. Ben Sidretül Münteha'yı geçmiş, oradan da ötelere yüz binlerce yıllık yol almışım. Sidretül Münteha, 7. kat göğün üstünde bir yer. Göğün son hudud işareti. Halkın akıl ve şuuru oradan ileri gidemez. Miraç gecesinde Hazreti Peygamberimizi oraya kadar götüren Cebrail, daha ileri geçemem. Bir adım bile atsam yanar yakılırım dedi ve orada kaldı. Hazreti Peygamberimiz ilahi aşkla her şeyi göze alarak yürüdü geçti, Hakk'a ulaştı. Bu hadiseyi Süleyman Çelebi Mevlidinde şu beyitlerle açıklar. Ger geçen bir zerre denli ileri, yanarım baştan ayavu ey ulu. Ve Peygamberimizin mübarek dilinden de şu beyti söylemiştir. Çün ezelden bana aşk oldu delil. Yanar isem ben yanayım ey Halil. Sen bir kamçı vurdun, atım şahlandı, sıçradı, gök kubbeyi aştı. Lahut bizim nasutumuza mahrem oldu. Senin eline ve koluna aşk olsun. Nasut alemi, şu üzerinde yaşadığımız çokluk alemi, madde alemi, mülk ve şehadet alemi de denilen bu alemi duygularımızla görür ve biliriz. Lahut alemi ise vahdet alemi, uluhiyet alemidir. Sufilere göre nasut alemi, lahut aleminin zuhurudur. Ayrı bir varlığı yoktur. Yani maddi bir alem, bir gölge, alem olan nasut alemi bir görüntü. Mana aleminin, lahut aleminin zuhurundan, görünüşünden başka bir şey değil. Şimdi benim halim söze sığmaz, bu söylediğim sözler benim hallerim değildir. Aynada bir nakış, bir şekil görürsün, gördüğün senin şeklindir. Aynanın nakı, aynanın sureti değildir. Neyzenin neye üflediği nefesten çıkan ses neye mi aittir? Hayır, o ses neye üfleyen neyzenindir. Bu ve bundan evvelki beyitlerde bazı incelikler var. Şöyle ki Hazreti Musa çoban ile Hak arasında adeta bir tercüman gibidir. Çoban kendini önce aynaya benzetiyor, orada görünen Musa'dır. Neyde de öyle, çoban neyin sembolüdür. Musa'da da onu üfleyen, onu seslendiren neyzendir. Çoban demek istiyor ki, ya Musa, benden ne çeşit sözler işittinse onlar benim değildir, senindir. Benim kabiliyetim olsaydı, senden aldıklarımı aksettirir, daha güzel sözler söylerdim. Ey Allah'a yalvaran kişi, kendine gel, kendine. Sen Allah'ı bütün gücünle, bütün takatinle, uygun kelimelerle övsen de, hamd etsen de, bu övüş, bu hamd, çobanınki gibi hakka layık olmayan bir övüştür. Senin övüşün çobanınkinden daha da iyi olsa, Allah'a karşı yine de değersizdir, yakışıksızdır, sonu gelmez. Ben hamd ediyorum, Allah'ı övüyorum, şükrediyorum diye ne söylenip duruyorsun? Göz önünden perdeyi kaldırdıkları, her şeyi olduğu gibi gösterdikleri vakit, zannedilen şeylerin öyle olmadığını anlarsın. Kan pistir ama azıcık su ile temizlenir. Ya insanın içindeki manevi pislikler ne ile temizlenir? Kan pistir ama azıcık su ile temizlenir. Fakat insanın içinde öyle manevi pislikler var ki, insan içindeki pislikler Allah'ın lütuf ve merhamet suyundan başka bir şeyle temizlenmez. Çünkü bu manevi kirler ibadette bulunan kişinin bile gönlünden eksilmez, giderilmez. Hazreti Mevlana'nın bahsettiği lütfi ilahi suyu nedir? Nerede bulunur? Ne olduğunu, nerede bulunduğunu Hazreti Muhammed'in hayatında geçen bir vaka ile arz edeyim. Mekke'nin Müslümanlar tarafından ele geçirildiği gün birkaç azılı müşrikten başka Mekke halkının hepsine eman verildi. Yani affedildi. Mekkelilerden Fudala isminde birisi peygamberimizi öldürmek kastıyla mübarek yanına sokuldu. Hazreti Peygamber ona "Sen Fudala mısın?" diye sordu. Evet cevabını alınca "Zihninde kurduğun şeyden tövbe ve istiğfar et." dedi ve mübarek elini Fudala'nın göğsüne koyması ile onun zihnindeki öldürme düşüncesi gitti. Kalbi iman nuru ile doldu. Bunu sonra kendisi hikaye etmiştir. İşte bu vaka Allah'ın lütuf ve hidayeti Resul-i Ekrem'in eli suretinde tecelli etmiştir. Demek ki Allah bir kimsenin temizlenmesini murat buyurunca sevgili kullarından biri vasıtasıyla onu manen irşad ediyor. Keşke secde ettiğin zaman yüzünü çevirseydin de Sübhane Rabbiyel Ala, yücelerden yüce Rabbim noksan sıfatlardan münezzehtirin manasını bilseydin. Yani şekil secdesi değil de gönül secdesi yapsaydın. Secde ediş şeklim de varlığım gibi sana layık değil Allah'ım. Sen benim kötülüğüme karşılık iyilik ver, lütuflarda bulun. Şu yeryüzünde, şu kara toprakta Allah'ın hilminden eser var da bu sebeple toprağa dökülen pislikleri yok eder. Çiçekler bitirir, meyveler verir. Toprak bizim pisliklerimizi örter, karşılığında bize goncalar verir, güller bitirir. Kafirler, Allah'a inanmayanlar bile görüp anlayacaklardır ki onlar cömertlikte topraktan daha aşağıda kalmışlardır. Varlığından çiçek ve meyve bitmediğini, hatta bütün temizlikleri bozup kirletmekten başka bir şey yapmadığını anlar da, hakkı anlamakta, idrak etmekte ne kadar geri kalmışım, yazıklar olsun bana, keşke ben toprak olsaydım der. Keşke topraktan yola çıkıp yükselmeseydim, keşke toprak olarak kalsaydım da içimde tohumlar devşirseydim. Topraklıktan insanlığa sefer edince yol beni imtihan etti. Bu seferde bulunmaktan yol armağanı ne oldu? Bu yüzdendir ki kafirin gönlü hep toprağa akar. Çünkü onun gözüne beka yolculuğundan bir fayda görünmez. Onun yüzünü geriye çevirmesi dünyayı olan hırsındandır, tamağındandır. Yüzünü beka yoluna döndürmesi de sadakatinden, bağlılığından, hamiyetindendir. Yalvarıştan, ümittendir. Büyümeye meyli olan her ot büyür, yaşar, gelişir. Fakat başını yere eğince solmaya, kurumaya, eksilip tükenmeye koyulur. Ruhunun meyli yüceliklere ise yücelir durursun. Dönüp varacağın yerde orasıdır. Eğer başını yeryüzüne çevirirsen gurup etmiş, batmış demeksin. Allah batanları sevmem diye buyurmuştur. Musa aleyhisselamın Cenab-ı Hak'tan zalimlerin galip gelmelerindeki sırrı sorması. Musa, ey kerem sahibi, ey her şeyi yapan, ey bir an zikri uzun bir ömre bedel olan Allah'ım. Ben su ve çamurdan yaratılmış olan insanlarda eğri büğrü bir takım nakışlar, yani kötülükler ve kötü işler gördüm de kalbim Adem'in yaratılışına melekler gibi itiraz etti. Allah'ın maksadın nedir? Hikmetin sebebi ne? Balçıktan bir şekil yarattın, ona da fesat, bozgunculuk tohumu ektin. Zulüm ve fesat ateşini alevlendirip mescidi de, secde edenleri de yakmakta ne hikmet var? Hazreti Mevlana'nın zamanında Moğollar girdikleri İslam memleketlerinde halkı camilere doldurup yaktıkları gibi Mevlana'dan 7 asır sonra Ermeni komitecileri Anadolu'da da bu cinayetleri işlemişlerdir. Bugün de Müslümanlara karşı Hindistan'da, Bosna Hersek'te bu cinayetler devam etmekte ve cezasız kalmaktadır. Bir yalvarış için kanlı gözyaşlarını coşturmanın manası nedir? Ben bunların aynı hikmet olduğunu biliyorum. Biliyorum ama maksadım bu hikmetin büsbütün açığa çıkması ve benim açıkça görmem. Yaptığın işlerde aynı hikmet bulunduğuna dair olan ilimi yakinin bana sus diyor ama görmek hırsı da hayır diyor, susma, coş, köpür. Sen kendi sırrını meleklere gösterdin, böyle bir lütuf, kahır ve mihnete değer. Hakk'ın kendi sırrını meleklere göstermesi keyfiyeti şöyle açıklanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bir halife yaratmak sırrının meleklere gösterilmesi, Allah'ın güzel isimlerinin Adem aleyhisselam öğretilmesi, meleklerin bilmediği o isimleri Hazreti Adem'in meleklere bildirmesi, bu suretle kendisinin bilgi ve irfan yönünden meleklerden üstün olduğunun meydana çıkmasıydı. Adem'in nurunu yani üstünlüğünü meleklere açıkça gösterince zorluklar çözüldü. Senin haşrın yani yarattıklarını öldürdükten sonra diriltip mahşerde toplaman ve orada her birini yargılayarak yaptıklarının karşılığını vermen ölümün sırrını söyleyecektir. Ağaçların meyveleri de yapraklarının sırrının ne olduğunu anlatır ki yapraktan maksat ondan yetişecek meyvedir. Bir hamal yük altında koşup gider. Hatta kendisini ezen o ağır yükü başkalarının elinden kapar. Hamalların yük için yaptıkları kavgalara bak. İşte her iş için çalışıp çabalamanın böyle olduğunu bil. Sıkıntılar rahatın, esenliğin temelidir. Acılar nimetin öncüleridir. Cennet yapması bize zor gelen, hoşlanmadığımız, tiksindiğimiz şeylerle bize verilmiştir. Cehennem ise hoşumuza, zevkimize giden şeylerle, şehvetlerimizle bize hazırlanmıştır. Bu beyitte şu anlamda bir hadise işaret var. Cehennem zevklerle, şehvetlerle, cennet ise tiksinilen, istenmeyen işlerle perdelenmiştir. Camius Sair, Cilt 1, sayfa 123. Bir işçi gündüz bir takım ağır ve yorucu işlerle uğraşır. O uğraşma tabii ona acı gelir. Fakat akşam olup da gündeliğini alarak evine dönünce kurulmuş bir sofra ve yapılmış bir yatak bulup rahat eder. Ve gündüzki yorgunluğunu giderir. Demek ki sıkıntılar, didinmeler rahatın sebebiymiş. Bir Müslüman da dünyada namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harbe gitmek, insanlara yararlı olmak gibi zor işlere katlanarak ahirette yaptıklarına karşılık olarak rahata ve nimete erecektir. Yaptığı ibadetleri ve hayrı insanlığı Allah rızası için yapması şart. Yoksa ahirette rahat edeceğim diye dünya sıkıntılarına katlanırsa bu bir alışveriş olur ki makbul sayılmaz. Yunus Hazretleri ne demiş? Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver anları, bana seni gerek seni. Zindanda mihnetlere düşen, acılara katlanan kişi, haram bir lokma için, bir şehvet için o zindana düşmüştür. Her kimde bir köşkte maddi varlık içinde mutlu bir hayat sürüyorsa, onun bu mutlu hayatı çetin uğraşmaların, mihnetlerin, ızdırapların neticesidir. Kimi altına, gümüşe kavuşmuş, zenginlikte eşi olmayan bir dereceye ulaşmış görürsen, bil ki o kazanç yolunda çok sıkıntılara, zahmetlere sabretmiştir. Gözü müsebbibül esbaba bakan kimse bunları sebepsiz Allah'ın hikmeti olarak görebilir. Sen ki his alemindesin, duygularla etrafı görüyorsun. Öyleyse sen sebebe bak, sebebe kulak tut. Bu alem sebepler alemidir. Sebepleri hazırlayan Allah her şeyin meydana gelmesine diğer bir şeyi sebep kılmıştır. Sebepsiz bir şey olmaz. Mesela kuyudan su çekilecek, önce bir kova, sonra bir ip gerekir. Sonra ipi rahatça çekmek için çıkrık lazımdır. Bu kadar sebeplerden sonra çıkrığı çevirecek bir kimse bulacağız. Sebeplerin sebebi odur. Allah da müsebbibül esbabdır. Yani sebeplerin sebebidir. İrfan nuru ile gözleri açılmış olan arifler, sebepten evvel müsebbibi yani sebepleri hazırlayanı görürler. Sebeplere önem vermezler. Her şeyin meydana gelmesini ilk sebep olan Hak'tan bilirler. Fakat his aleminde bulunanlar bu hakikati sezemedikleri için sebepler üzerinde dururlar. Hazreti Mevlana Divan-ı Kebir'indeki şu müsebbibül esbabı bulmak ümidiyle sebepler kervanının yolunu kestim. Sebepleri yarıp yıkma. Irmağın döküldüğü yeri elde etmek, canı tabiat aleminden dışarıda olan ermiş kişinin harcıdır. Arif olan kimsenin gözü peygamberlerin mucizeler ırmağının kaynağını ot ve su gibi sebeplerle değil, sebepsiz olarak görür. Sufi sebeplere bakmaz. Mucize ve kerametleri akıl gözüyle değil, iman ve aşk gözüyle müşahede eder. Onların ilahi bir lütuf olduğunu bilir. Bu sebep hem hekime benzer hem hastaya. Yine bu sebep hem lamba gibidir hem de fitil. Hakikatte hastaya şifa veren Allah'tır. Lambayı aydınlatacaktır. Fitile veya yanma vasfını veren de Hak'tır. Geceleyin yaktığın kandilin için yeni bir fitil bul. Fakat güneş kandilini bu çeşit fitile muhtaç sanma. Güneş kandili insanda bulunan ruhun ilahi emanetinin sembolüdür. Beden hayatını devam ettirmek için yiyerek içerek bedenin karanlık gecesinde hayvani ruhunun lambasını yak. Onu fitille yağla, çeşitli gıdalarla besle. Fakat ruhunun bu gıdalara ihtiyacı olmadığını bil. O, yani ruhun, manevi hayatın ve ışıkların kaynağıdır. Aslında sen onlarla yaşıyorsun, onunla varsın. Halbuki sen Hazreti İsa'yı bırakmışsın da onun bindiği eşeği beslemişsin. Onu geliştirmişsin. Bu yüzden de eşek gibi ülfet perdesinin arkasında kalmışsın. İncil'de yazdığına göre Matius, Markus 21, Hazreti İsa bir eşeğe binerek Orşilim'e gitmiştir. Bu sebeple çok defa eşeğe binmiş diye söz edilir. Mevlana bu ve bundan sonraki beyitlerde İsa'yı ruh ve eşeğini de beden olarak görür. Ey eşek huylu gafil! Bil ki irfan İsa'nın nasibidir. Eşeğin yani bedenin nasibi değildir. Eşeğin iniltisini duyarsın da ona acırsın. Bilmezsin ki o eşek sana eşeklik ediyor. Eşeğin karnı acıkınca zırlar, arpa ve saman ister. Ey nefsine kul olan ve onun isteklerini yerine getiren kişi, eşek eşeklikle emrettiği gibi seni de o derekeye düşürmek ister. İsa'ya yani ruhuna acı da eşeğe yani nefsine acıma. Tabiatı ve nefsini aklına hakim yani üstün kılma. Tabiatı bırak da hıçkıra hıçkıra ağlasın. Sen ona acıma. Onun yani nefsinin isteklerini yerine getirmede can borcunu öde. Sen ey gafil, yıllarca eşeğe kul oldun. Yeter artık. Çünkü eşeğe kul olan eşeğin ardından gider. Ne yazık ki bu aşağılık akıl da eşeğin huyunu huy edindi. O da nasıl ot elde edeyim, karnımı nasıl doyurayım diye düşünür durur. Halbuki Hazreti İsa'ya hizmeti sayesinde İsa'nın eşeği gönül huyunu aldı. Akıllılar makamını menzil edindi. Hayvanların kıyamet gününde toprak olacakları, hatta onları görecek imansızların keşke ben de toprak olaydım arzusunda bulunacakları Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Hayvanlar içinden 10 tanesinin yaşayacakları ve cennete girecekleri de bir hadis-i şerif ile bildirilmiştir. Onlar da şunlardır. 1. Aziz Peygamberimizin devesi. 2. Salih aleyhisselamın devesi. 3. Hazreti İsmail'in koçu. 4. Hazreti Yunus'un balığı. 5. Musa aleyhisselamın ineği. 6. Belkıs'ın hüdhüdü. 7. Süleyman aleyhisselamın karıncası. 8. İsa aleyhisselamın eşeği. 9. Üzeyr aleyhisselamın eşeği. 10. Ashab-ı Kehf'in köpeği. Çünkü akıl eşeğe üstün gelmişti. Kuvvetli, şişman olan eşeğe binince eşek büsbütün zayıflar. Hazreti İsa'nın üstün gelen aklına karşı o eşek eşeklikten kurtulmuştur. Öyle anlatırlar ki Hazreti Mevlana'nın babasının mürşidi Necmettin Kübra Hazretlerinin bir müridi, acaba şeyhimin nazarı hayvanlara da tesir eder mi diye zihninden geçirmiş, şeyh sokaktaki köpeklerden birine bakınca köpeğin hali değişmiş, diğer köpekler onun başına toplanmışlar. Bunu hatırlamak için denilmiştir ki, Şeyh Necmettin'in sevgiyle bakışına mazhar olan köpek, köpeklerin efendisi olmuştur. Ey ancak eşek kadar değeri olan kişi! Senin aklının zayıflığından, acizliğinden bu miskin perişan eşek, yani nefsin kuvvetlendi, ejderha kesildi. İsa'nın yani aklın tavsiyelerinden eğer gönlün yaralandı ise yine onun yüzünden sağlığa erişeceksin. Bu sebeple İsa'dan vazgeçme. Ey nefesi hoş Mesih! Ey İsa nefesli İsa! Halkın verdiği meşakkatlerden, ızdıraplardan nasılsın? Dünyada yılansız define olmaz ki. Halkı doğru yola sevk etmek için uğraşan nebilere ve velilere halk sıkıntı çektirmişlerdir. Bizim aziz peygamberimiz Efendimiz, hiçbir peygambere benim kadar eziyet edilmedi diye buyurmuşlardır. Bu eziyetlerin sebebi ise peygamber efendimizin onlara tevhid ve hidayete davet etmesidir. Bu beyitlerde Hazreti Mevlana velilerin, kamil insanların çektikleri sıkıntıları hatırlatarak onları çok kıymetli definelere benzetiyor. Onları rahatsız edenleri de o definelerde bulunan yılanlara benzetiyor. Ey İsa, Yahudinin zulmünden nasılsın? Ey Yusuf, hileci ve hasetçi kardeşlerinle nasılsın? Bütün peygamberler ve veliler kendilerini anlamayan cahil halkın zulmüne, işkencesine maruz kalmıştır. Hazreti Mevlana'nın "Ey İsa, Yahudinin yüzünden nasılsın?" mısrağı, bendenize Süleyman Nazif merhumun Hazreti İsa'ya açık mektubunu hatırlattı. Batılı milletlerin İslam düşmanlığından canı yanan vatanperver büyük insan Süleyman Nazif merhum Hazreti İsa'ya şöyle hitap ediyordu. "Ey Allah'ın Resulü, sana tabi olan şu Hristiyanların yaptıkları hırsızlıklardan, zulümden mahcup olmuyor musun? Bugün de İslam'a karşı olan zulüm devam ediyor. Birleşmiş Milletler toplumunun ve bütün dünyanın gözü önünde Sırp canileri Müslümanlara yapmadıkları zulüm ve işkence bırakmadılar. Kimse ses çıkarmıyor. Çünkü zulüm görenler Müslüman. Sen gece gündüz bu azgın kavmin peşindesin. Gece gündüz onların ömürlerine yardım edersin. Bu zulümlerin ateşi yüzünden senin gönlün yanar, kavrulurdu da onlara öfkelenerek beddua edeceğin yerde daima "Ya Rabbi, sen kavmimi doğru yola götür" diye yalvarmadasın. Sen öd ağacı madenisin, seni ateşe atsalar bu dünyayı güzel kokuyla, fesleğen kokusuyla doldurursun. Sen ateşte yanarak tükenen öd ağacı değilsin. Sen gam esiri olacak ruh da değilsin. Öd ağacı yanar fakat öd ağacı madeni yanmaktan uzaktır. Ey kamil insan, gökler seninle safa bulur. Senin cefan başkalarının vefasından üstündür. Çünkü akıllı birinden gelen cefa bilgisizlerin vefasından iyidir. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, akıllının düşmanlığı bilgisizin sevgisinden daha iyidir. Hazreti Peygamberimizin mübarek hadisi şöyle: akıllının düşmanlığı cahilin sadakatinden, dostluğundan daha hayırlıdır. Mevlana bu hadise işaret buyuruyor. Ashab-ı kiramdan Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık ediyordu. Bir gün halkın bir günahkara sövüp saydıklarını işitti ve "siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız?" diye sordu. "İp sarkıtıp çıkarmaya çalışırız" dediler. "Bu günah kuyusuna düşmüş adam için neden böyle yapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da "sen bu günahkara düşmanlık duymaz mısın?" diye sordular. O da "evet duyarım ama onun şahsına, kişiliğine değil yaptığı işlere düşmanım" diye cevap verdi.